Kamusla Güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan.
Merhabalar, ben Kerem Doğan.
Ben Didem Gürzap.
Açık Radyo 94.9'dayız. Kamusla güreşiyoruz. Efendim, iyi gelen şeyler başlığı altında yeni yayın döneminde iyi gelen şeylere bakıyoruz. Covid süreciyle de ilintili iyi gelen mekanlar olan hastaneler ve sağlık kurumlarına bakıyoruz. Kimi zaman dinleyicilerimizden şikayet de oluruz ama zaten hastalıklarla boğuşuyoruz. Nasıl iyi geliyor derken ama bir
geliyor
yandan
ama.
Da iyi gelen yönlerini de unutmayalım diyelim. Programımızın aynı isimli Gmail adresimizin olduğunu hatırlatalım. Kamusla Güreş. Kamusla Güreş Instagram adresimiz var. Kamusla Güreş Twitter adresimiz var. Twitter adresini özellikle aktif olarak kullandığımızı belirtelim. Takip etmenizi de isteyebiliriz, rica edebiliriz o anlamda.
Fayda var diyeceksin zannettim mi ya? Var ama.
Vardır ya, güzel şeyler paylaşıyoruz. Dinleyicilerimiz Sinem Demir Özteker ve Dinçer Teker'e, destekçilerimiz aynı zamanda, teşekkürlerimizi iletelim.
Bir kez daha.
Bir kez daha evet. Hayli destek oldular, sağ olsunlar. Geçen hafta özellikle İstanbul Ansiklopedisi üzerinden tarihi hastanelere bakarak yolculuğumuza devam ediyorduk. Orada birkaç kelam daha kaldı galiba Didemciğim, değil mi? Pas atıyorum yine sana.
Ya kaldı Keremciğim. Evet, geçen program hep ben konuşmuş gibi oldum ama bir yerinden bölünecek bir konu da değil. Efendim, İstanbul'daki çok belli başlı hastanelerin ilginç hikayelerine küçük küçük bazı ayrıntıları veriyorduk. Haydarpaşa Numune Hastanesi ile devam ediyorum. Bu arada eski programlarımızı tabii Açık Radyo'nun podcastlerinden ulaşabilirsiniz diye de bir parantez açıyorum. Efendim, Haydarpaşa Numune Hastanesi 1900'lerin başında aslında hastane olarak kullanılmaya başlanıyor. Önce bir askeri bina, aslında Zeynep Kamil Hastanesi Anadolu yakasına yetmeyince hastaneye çevrilmesi söz konusu oluyor bu binanın. Hmm. 1936'da bugünkü adıyla faaliyete geçiyor. Ve Türkiye'de ilk kez bu hastanede 1959'da Doktor Cemalettin Önerce reanimasyon, yani yoğun bakım servisi kuruluyor. Ve o tarih için Orta Doğu ve Balkanların en büyük yoğun bakım kapasitesi söz konusuymuş.
Siyasetçiler gibi konuştun Didemciğim ya. Orta Doğu'nun
evet,
ve Balkanların en büyük hastanesini açtık.
Evet. Biz de zaten
ancak Balkanların en büyük köprüsünü açtık gibi.
Orta Doğu ve Balkanlarla yarışabiliyoruz gibi bir parantez daha aça.
Siyasete devam edeyim diyorsun.
Siyasete devam ediyorum, evet. Ama tabii o tarihte her şey daha yeni toparlanıyorken böyle bir bölüm olması güzel. Ben de çok kişisel ufak bir parantezle Numune Hastanesi ile ilgili bilgileri kapatayım. Oranın çok değerli ve hatta çok da sevgili diyeceğim. Rahmetli babamın arkadaşıydı, Müfit Ektal başhekimiydi. Aslında özellikle Kadıköy, Fenerbahçe ile ilgili yazdığı kitapları, bu bölgelerin işte evleri, tarihleri, yaşayan aileleriyle ilgili yaptığı çalışmalarıyla da çok bilinir Müfit Ektal. Onu çocukluğumdan böyle gerçekten tertemiz, zarif, güzel konuşan bir beyefendi olarak hatırlıyorum ve bu program vesilesiyle bir rahmetle de anmak istiyorum. Efendim, Haseki Darüşşifası'na geçerek bitiriyorum artık. Haseki Darüşşifa'ydı hatırlarsanız. Haseki Sultan tarafından, Hürrem Sultan tarafından kurulan, sonra hastane adıyla anılmaya başlıyor ve devam ediyor. O da çok büyük değişimler geçirmiş. Önce Darüşşifa, sonra hapishane oluyor. Ardından kadın Darüşşifası oluyor. Sonra bimarhane oluyor, akıl hastanesi yani. Sonra Nisa Hastanesi oluyor, yani kadın hastanesi. Ardından Acizehane yani aciz insanların gittiği, darla cizeden alışık olduğumuz sözcük bir yer oluyor. Sonra tekrar hapishane oluyor. Ardından akıl hastanesi ve en son bugün alışmış olduğumuz Haseki hastanesine dönüyor. Hayli ilginç geldi bu bana.
Bayağı, bunca tarih... Arada bir pastane falan diyeceksiniz zaten bir an. Bayağı yani, köklü değişimler olmuş.
Çok değil mi köklü? Bu kadar tarihin ardından bende biriken kelimelerde değişim, dönüşüm, hayır, vakıf, fayda ve salgın sözcükleri oldu. Artık Keremciğime lafı devrediyorum sizi.
Ben oradan alayım. Gureba, işte Gureba çok ilginç. Hem ilk hastane isminin geçmesi, hem gerçekten garibanların hani buluştuğu nokta demeyeyim de hani şifa bulacağı nokta olarak askerlerin, işte garibanların, deprem mağdurlarının gittikleri hastane olarak anlattıklarından o aklıma geldi. Evet. Aslında tarihte biz Orta Çağ'a bakmıştık. Sen işte özellikle Türkiye üzerinden baktın tarihi mevzulara. Evet. Yeni dönem için yani Orta Çağ'dan sonra yeni dönem için çok önemli bir manidar bir kelime var. İşte kapitalizmden. Bu bağlamda hani bu olguyu düşünmeden hareket edersek sanırım güdük kalacak birçok anlatılan şeyler. Çünkü 16. yüzyıldan itibaren kapitalizm pazarın işte hacmini genişletmek için ve kentlerin her parçasını alınıp satılabilir birer meta haline dönüştürmeyi hedeflediği için göz ardı edemeyiz bu olguyu, öyle diyeyim. Özellikle 16. yüzyıldan itibaren bu geniş çaplı fabrika üretimine geçişle birlikte aslında insanların sağlığıyla ilgili sorunların, problemlerin de gün yüzüne çıkması anlamını da taşıyor. Çünkü hani çok uzun süreli çalışma saatleri, 12-14 saatlik çalışma saatleri, işte hayatımızda olmayan makine var, fabrikalar, fabrikaların çıkardığı dumanlar, işte maden ocakları,
kimyevi maddeler,
solunan, demir yolları, yani hiç bilinmeyen, işte inanılmaz büyüklükteki çöp yığınları, dolayısıyla insan ölümleri, işte çocuk işçiler sorunları, insani ihtiyaçların hiçbir şekilde önemsenmemesi, göç mevzusu, işte nüfusun yerinden edilmesi, kentleşme süreçleri, işte doğanın katli, özellikle kapitalizmin ilk süreçlerinde kömür kullanımı, dolayısıyla insan sağlığı adına birçok zarar vermeye maalesef devam etti ama büyüyerek devam etti.
Evet, değil mi? Özellikle evet. Şehirlerde bu tabii daha kırsal yerlerde ferah feza geniş alanlarda yaşayabilirken çok küçücük alanlara çalışmak adına fabrikalar veyahut da işte dükkanlara evet. yakın olmak adına o çok küçücük metrekarenin içerisinde çok fazla sayıda insanın yaşaması, bulaşıcı evet. hastalıklar, kanalizasyon olmaması. Evet, evet, doğru.
İşte bu tarih boyunca kent, iki program önce geçen hafta senden söz alamadım.
Evet, öyle oldu.
Sataşma var Didemciğim, fark ettin değil mi?
Ettim ama yani ne yapayım? Elimizde bir şey yok.
Şaka yapıyorum canım.
Anladım onu ben.
Evet, biliyorum anladığımı. Bu Tarih Boyunca Kent kitabı Ayrıntı Yayınları'ndan çıkan, o da kentleri tarihleriyle ilgili ilginç anekdotlar var. Oradan devam ediyorum. Bazı istatistik bilgiler var. Bunlar benim çok ilgimi çekti. İşte özellikle bu 1800'lü yılları ve 1900'lü yılların başları. Mesela nasıl örnekler var? İşte 1820 ila 1900 arası işte büyük kentlerin içinde cereyan eden bu yıkım ve düzensizlik, bahsettiğim düzensizlik savaş alanlarındakine benziyor diyor yazar. Mesela Manchester örneğini vermiş. 1801 tarihinde Manchester'ın nüfusu 72.275 iken tam 50 yıl sonra 3 katına ulaşmış. 303.382 daha da fazla. 4-5 katına, evet. katına ulaşmış neredeyse. Dolayısıyla bu bahsettiğimiz ilk dönemlerde, bu kapitalizmin tırmandığı dönemlerde sömürünün tırmanmaya başlaması aslında su ve yiyecek denetimine, eğitime, yani baktığımız bu kelime olarak baktığımız hastane bakımına hiçbir şekilde bir katkıda bulunulmamış. Bunlar bahsettiğim işte çöp yığınları, yoğun metal kullanımı, metal kırıntıları, kirlenen su kaynakları, lağım, pislik vesaire sürekli insanların sağlıklarıyla oynanır hale dönüşmüş. Bu Manchester örneğinden devam edeyim. 1843-44 yılları arasında 7000'den fazla mesken sakini tuvalet ihtiyacını 33 tuvalette görmektedir diye çok ilginç bir istatistik bir bilgi var. Bu da şu
bir
demek
dakika,
oluyor.
7000 kişi 33 tuvalet.
Aynen. 212 kişiye bir tuvalet düşüyormuş o dönemler. Düşün yani. 1843-44 arasında böyle ilginç istatistik bilgiler var. İşte Liverpool'da nüfusun 6'da 1'i yer altındaki bodrumlarda yaşıyormuş. Bunlar neye vesile oluyor? İşte hıyarcıklı veba farelerinden tut tahta kuruları, işte tüfüs taşıyan bitler, sinekler vesaire aklına gelebileceğin her türlü haşeratla insanlar bir arada yaşamak durumunda kalmışlar. Dolayısıyla tifo salgınları, çiçek, kızıl ve mikrobik anjin, verem, meslek hastalıkları da maalesef hayatımıza daha çok sık sık girmeye başlıyor. Özellikle kapitalizmin ilk süreçlerinde dışarıdan hani işte klor, amonyak, karbon monoksit, metan gibi kanser yapıcı maddelerinde doğaya salınımı da gerçekleşmiş oluyor.
Of, örnek berbat göre, bir şey. Yani biz bu iyi şeyler başlığı altında sürekli hep onu düşünüyorum evet diye.
Maalesef ama bu da bir gerçekliğimiz. Gerçekten evet. Çok da uzaklaşamıyoruz. Birkaç örnek daha var. Devam edeyim. New York örneği var mesela. New York'ta bebek ölümleriyle ilgili ilginç örnekler var. 1810'da her 100 doğumda 120 ile 145 bebeğin ölümü gerçekleşirken 1850'de bu 180'e, 1860'da 220'ye, 1870'lerde de 240'a çıkıyor. Ancak hani 1870'lerden sonra 1900'lerin başlarına doğru işte yavaş yavaş bu sağlık sistemlerindeki tıkanma, bu yaşanan salgınlar, ölümler, doğa katliyle nitelikli olarak bazı iyileşmeler gerçekleşiyor. Neler oluyor? İşte belediyecilik özellikle. İşte bu su künkleri, su rezervleri, su kemerleri, pis su boruları gibi alanlarda hizmetler üretilmeye başlanıyor. Ve bir ilerleme sağlanıyor ister istemez. Böyle ki bir anlamda da sosyal yatırımlar da artmış oluyor.
Sağlığa yansıyor.
Evet. Paris'i gittim, biliyorum, gezdim. Orada bir meşhur bir baron var, işte Haussmann. Osman'dı hatta galiba. İşte Paris'i,
evet, yazılışı evet.
Evet, yazılışı öyle de okunuşu Osman diye herhalde.
Evet.
Paris'i bir temizleme hareketi var. Aslında o binaların yapımından öte tam Paris'i temizleme hareketi daha özgündür diyor yazar metinde. Bu da ilginç oldu. Yani sonuç olarak işte bu sağlık reformcularının, bu hijyencilerinin, işte Florence Nightingale'in, Louis Pasteur'ün, işte Osman'ın katkılarıyla biraz bu kent hayatındaki alt seviyedeki bu bahsettiğimiz garibanların işte en dehşet verici, fiziksel açıdan en berbat kimi özelliklerini ortadan kaldırma hareketi bir şekilde 1870'lerden sonra başlıyor. Yalnız da şuna değineceğim. Yani bu kapitalizmin ilk dönemlerinde bu yaşanan kıyımların, doğa katliamlarının bir yandan da sosyal olarak patlamaları da söz konusu. Bunları bağımsız olarak düşünmemiz imkansız. Bu işçi devrimleri olsun, 1848'de Komünist Manifesto'nun yazılması olsun, 1871'de Paris Komünü'nün yaşanıyor olması olsun. İşte Paris'te, Berlin'de, Polonya'da, işte Dresden'de, Viyana'da yaşanan işçi hareketlerinin bu mevzulardan bağımsız olduğunu düşünmeyelim diyelim. Bir şarkı arası verelim.
Güzel bir başlık oldu. Aslında Osman burada Nightingale ve Pasteur'le birlikte anıldı. Hani iki işte biri bilim, biri hizmet insanı. Osman da iki türlü hep yaklaşılır ya. Yani bir yandan o bütün eski binaları biçip aşırı büyük yollar yapmasıyla bazı şeyleri yok edişiyle eleştirilirken ama bir yandan bir temizlik harekatı da devreye girdi. Yine bizim her sözcük ya da her kişi de isimde ikili manalar bulmamızla ilgili. İşte bu kadar hastalığın ardından gene tabii bir hastane şarkısı geliyor. Baby Shambles'dan dinliyoruz. Picture Me in a Hospital. Evet, 94.9 Açık Radyo'dayız. Kamusla Güreş, şifa veren mekanlar sözcüklerinden artık hastane ve kardeşi sözcüklerle yolunu ayıracak gibi görünüyor bu program. Bitiriyoruz umarım. Efendim, tarihinden çok uzun bahsettik. Bir sürü ilginç anekdot ve bilgi vardı.
Kötü mü oldu Didemciğim, iyi oldu.
Çok iyi oldu, çok iyi oldu. Şimdi güncele şöyle geçeceğiz. Ben bazı tanıdığım doktorlara da sordum. Doktorlar için bu hastane ve şifa mekanları ne ifade ediyorlar diye. Bir benim çok değerli bir paylaşım bu tabii. Eski öğrencim Zerrin Düzgören doktor oldu. Doktorluk yapıyor bir süredir. Ondan güzel sözcükler geldi. Bir kısmını seçtim aslında. Doktorun açısından nedir hastane? Nöbet, disiplin, risk, deva, algoritma, stres, deontoloji, semiyoloji, patoloji, mikroorganizma, bilim, araştırma, telaş, dostluk ve aile olmak demiş. Benim özellikle baştan beri biz değer vermediğimiz için ama çok da hastaneye uyduğu için risk ve telaş ve dahi stres sözcükleri ilgimi çekti. Hemen sözcüklerimizin arasına bir katarız diye düşündüm. Bütün bunlardan ötürü de belki dinleyicilerimiz zaman zaman ay hastaneden yeter falan diyorlar bize. Öte yandan bir doktor için tabii dostluğu ve aileyi ve bilimi çağrıştırıyor oluşu. Biz hep bunların dışında sözcüklerle baktık. Bir doktor geri bildirimi daha var. O da benim çok sevgili aile hekimim Necla Emin İcralar'dan geliyor. O daha çok sağlık ocağı bazı sözcükler seçmiş orada çalıştığı için tabii. Gene disiplin sözcüğü ortak. Sonra randevu sözcüğü var. Ayrılmaz bir parçası tabii sağlık ocağının. Aynı zamanda sağlık ocağıyla beraber sağlık evi ifadesini de çok sevdiğinden hatta onu tercih ettiğinden bahsetmiş Necla Hanım. Özellikle yaşlılar için bir sosyal terapi yeri olduğunu söylemiş bir tamlama olarak ele alacak olursak. Böyle çok gidip kendini doktora göstermekle konuşma ihtiyacı da oluyor ya. Bir de para sözcüğü devreye giriyor. Şöyle ki ikili bir bakış açısından bahsetmiş burada icralar. Bir hani çok ödenen ve muayenehanesine gidilen doktorun sanki daha iyi doktor olduğu gibi bir imajın ağır bastığından bir şey ödemiyorsa da hizmeti daha kolay böyle hoyratça harcama noktasından bahsetmiş. Aynı şey randevular için de geçerli. Böyle kolayca randevuya riayet etmemek, almadan gelmek, girmeye çalışmak gibi şeyler. Belki kelimeler değil ama kavram ve durumlar bunlar. Bu doktorlardan gelen sözcükler bizi de başka sözcüklerle programı kapatmaya itti Kerem'le. Çok hastaneyle ilgili bir şey var. Bir tamlama hastane mikrobu. Nazokomial enfeksiyon da deniyormuş. Bu özellikle hastanelerde olan bir mikrop. Anmadan geçmeyelim dedim. Sonra bu kadar hastaneden bahsetmişken sadece İnsan için değil aslında hastane. Hayvan hastaneleri var, bitki hastaneleri var, kitap hastaneleri var. Evet. İyileştirildikleri, bakıldıkları, tamir edildikleri.
Televizyon hastanesi bir de var, görmüştüm ben.
Öyle mi? Ha, tamir eden yer.
Evet.
Evet, bir de gün hastanesi varmış. Ben gün bilmiyordum. Mü? Gün hastanesi, evet. Özellikle biz internet dışı çok daha ağırlıklı kitaptan araştırma yapıyoruz Kerem'le ama internetten yaparken sürekli karşıma çıktı. Burada sadece 5 gözlem yatağı var. Hani 24 saat sağlık hizmeti veriyor ama günübirlik ayakta teşhis, tedavinin ve bakım hizmetinin yapıldığı öyle uzun uzun Allah. Günlerce, evet böyle gün hastanesi diye bir şey var. Şimdi Kerem'le çıkardığımız bu hastanelerle ilgili inceleme yaparken rast geldiğimiz sözcükler oldu. Başta kullanmadığımız, konsültasyon, unuttuğumuz belki, müşahede, nöbet, taburcu, triyaj, vizit gibi sözcükler. Ben konsültasyonun kökeniyle başlayayım. Latince consulare kökünden geliyor. Tetkik etmek, danışmak anlamında. Sonra İtalyanca'ya consulto ve Fransızca'ya da aynı bizim kullandığımız gibi konsültasyon diye geçmiş. Türkçe'ye de zaten Fransızca'dan gelmiş. Malum bir hastanın durumuyla ilgili doktorların görüş aldıkları birbirlerinden yaptıkları incelemeye verilen ad.
Tezdeki de aynı şey. Evet. Yani bir hastalığa birkaç hekimin teşhis koyması işi diye geçiyor. Yine köken olarak dediğim gibi. Müşahede de bak istersen.
Müşahede Arapçadan geliyor. Şahit ŞHD kökünden geliyor. Müşahada diye Arapçada geçiyor. Gözüyle görme, tanık olma anlamında. Bildiğimiz şahit sözcüğü de zaten buradan türüyor.
Çok güzel. O da yine görme ve gözlem diye geçiyor TDK'de. Nöbet var değil mi?
Evet. Yani
hepimizin bildiği sıra ve keşik anlamı var. İşte hastalık sebebiyle bir de titreme, yüksek ateş anlamı da var. Bu Arapçadan geldiği nevbet kökenli olduğundan bahsediyor TDK'de.
Doğru. Aynı kök navba, Arapçada naba karşılıkları çıktı karşıma. Hem internetten hem İsmet Zeki Eyüboğlu'ndan baktım. Belli bir rotasyon ve sıra söz konusu olduğu için hem ateşle birlikte gelen nöbette hem de doktorların tuttuğu nöbette aynı rotasyon manası kökte var. Taburcu. Senden anlamını alalım aslında çünkü köken bilgisi değişik.
Yani hasta olarak hastaneden çıkması kararlaştırılmış hasta hani demek taburcu evet. olmak. Bu var TDK'de bilgi olarak.
Bildiğimiz askeriyedeki taburdan geliyor aslında. Yani değil daha mi? Farklı bir anlam köküne dayanmıyor. Evet bunu baktığım birkaç kaynakta aynı şekilde gördüm. Yani... Aslında artık tabura dönme zamanı gelmiş kişi. Hani askeri hastanede taburcu oluyor. Ondan dolayı da hastaneden çıkıp artık iyileşmiş kabul edilen kişiye de taburcu denir oluyor. Kubbe altı lügatini de kullandım bu arada. Triyaj var. Fransızca'dan geliyor. Triyer seçmek, ayıklamak manasında. İlginç bir bilgi ilk olarak kahve tanelerini kalite ve boyutlarına göre ayrılması için kullanılmış bu triyaj sözcüğü. Tıbbi alanda ise ilk kez bu daha ilgi çekici. Napolyon savaşlarında çok ağır şekilde yaralanmış artık büyük ihtimalle ölecek olanları ölüme terk etmek, hafif yaralanmışları da bir an evvel iyileştirip savaşa tekrar dönmelerini sağlamak için kullanılan bir ayırt etme yöntemiymiş triyaj.
Çok güzel.
Sonra bizim bugün kullandığımız işte kırmızı, sarı, yeşil, siyah bölgeler var. Belki bilgisi sende vardır, sana aktarayım.
Triyajla ilgili TDK'de benim baktığım edisyonda bir şey çıkmadı. Viziteye baktım ben. Aslında vizite sen vizit dedin ama sanırım zamanla o son hal düşmüş. Çünkü vizite diye geçiyor. İtalyanca vizita demek. İşte hekimin hastanedeki hastalığı dolaşıp yoklaması manası var. Bir de bir hekime muayene için ödenen ücret. İkisi de vizite diye geçiyor. Ama şu an kullanılan vizit diye değil mi? Sık sık kullandığımız evet. vizite çıkıyoruz. Aslında sanırım önceden viziteye çıkıyoruzdu. Şu an vizite çıkıyoruz'a dönmüş.
Doğru çünkü aslında hepsi Latince'deki ve sonra İtalyanca'ya geçen visita bizim bugün bildiğimiz İngilizce'de de olan ziyaret manasından geliyor ama artık doktorun aldığı ücrete visite ve hastaları gezmelerine visit denir oldu bizde. Görüşme, tekrar görme kökeni var visitare'nin Latince'de.
Ömer'den uyarı geliyor. Bitti diyor.
Gene mi bitiyor? Ama ben o zaman triyajın renklerini söyleyeyim hiç olmazsa. Sevgili dinleyicilerimiz sanatta hastaneden de bahsedecektik. Fakat şahitsiniz ki Ömer Şahin izin vermiyor. biz sanatta hastanenin nasıl geçtiği konusuna Twitter adresimizde yer vereceğiz. Ben triyajı çok da acilin bir parçası olarak şu ana uyuyor. Kırmızı acil ve ilk önce gelenlere bakılan renk oluyor. Sarı ikincil öncelikliler, hayati bir tehlike yok. Yeşilde hafif yaralanmalar ve ayakta tedavi söz konusu. Hani siyah kötü. Siyah da ya ölmüş ya ölecek demek oluyor. Böylece herkese hastane...
Herkese tam şifa versin diyeyim.
Evet. Ve anneciğimin dediği gibi ne eksik etsin ne de yolumuzu düşürsün diyelim.
Evet, iyi gelen şeylere devam edeceğiz. Haftaya başka başlıklara bakacağız. Hastane sözcüğünden bu kadar. İyi haftalar diyelim. Görüşmek üzere.
Hoşçakalın. Sağlıklı, güzel günler.
Kamusla Güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözcük çalışması. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.